Ayrım 4, Çıkış 1, Yalçın Küçük, Sayfa 42. Materyalizm zorunlulukların bilimidir. Tasfiye zorunludur. Şaşırtıcı olan bu kadar erken ve hızlı yapılmasıdır. Bu da kazanan tarafın gerçekliği çok büyük bir netlikle görebildiklerinin işareti olmaktadır. Şu da eklenebilir. Herhalde garbın tampon devlet ihtiyacını da gördüler. Oyunlarını titizlikle ve güvenle oynadılar. Yalnız tek başına tasfiye yeterli olmaktan uzaktır. Çünkü o tarihlerde halk pek moralsizdi, savaşmak istemiyordu ve her yer savaş kaçaklarıyla doluydu. İstiklal mahkemeleri bu maksatla kurulmuştu ve biliyoruz. Bu nedenle Rusya'dan gelecek olan her türlü yardım büyük bir ümit ve moral kaynağıydı ve ortadan kalkışının boşluğunun doldurulması gerekiyordu. İhtiyaçtır. Etem ise bir güç ve bir efsanedir. Ankara'ya geldiğinde Mustafa Kemal istasyonda karşılıyordu. Gerekli hürmetin gösterildiğini anlıyoruz. Hürmet sanki bir zorunluluktur. İkisi de etem, sosyalizan, partizan ve supi, komünizan artık yokturlar. Tekrarlıyorum, etem ile supinin tarihten çıkışları neredeyse aynı zamanda ve ay içinde gerçekleşti. Ayrı tarihleri ve böylece maddeleri birleştirmeyi çalışma yöntemime borçluyuz. Çıkışları büyük bir boşluktur ve işte tam bu sırada bu büyük boşluğu birinci İnönü zaferi doldurmaktadır. Ve buna inanmamız pek zordur. Beştaş oynamıyoruz ve kuruluş tarihimizi oynuyoruz. Ayrıca Tanrı'nın Kemal, İsmet, Kazım Paşaları bu kadar çok sevdiğine inanamayız. Kaldı ki şarka doğru ciddi bir taarruz, önemli hazırlık gerektirmektedir ve erkendir. O halde İnönü Ovası'nda bir savaş gerçek dışıdır ve zafer İngilizce bir make-up değerindedir. Bu zafer maddeye çok aykırıdır ve buraya gelmiş oluyoruz. İlaveten Yahudilerin ve Müslümanların Allah'ları pek çok sevgisizdir. Hiç vermezler ve hep isterler. Öyle ve bizde Allah'ın sevgili kulu daha çok alay ve inanamamazlık içermektedir. Hatırlamak durumundayız. Güzel, peki materyalizm mi kör gözleri açmaktır ve bizler için görmediklerimizi görmektir? Burada da böyle oldu. Gelmiş olduğumuz yere geldiğimiz zaman her yer işaret doldu. Ü İnönü Zaferi yazıyordu. Utopya misali yoktur. İnönü Zaferi'nin yokluğuna bu şekilde ulaşıyoruz. Ne yapmalıyız? Bu aşamada daha önce okuduğumuz kaynakları yeniden ele alıyoruz ve bize gülüyorlar. Yer yer örtülü yazmışlar ve çok zaman alayın arkasına gizlenmişler. Ama yok olduğunu yazmışlar. Muhammed'de mucize yoktur. Musa'da ve İsa'da vardırlar. Parmaklarını dokundururlar ve kör gözleri açarlar. Demek ki materyalizmi kaim makam, konuşma dilinde kaymakam diyoruz. Sayabiliriz. Harp tarihi ciltlerini kaynak biliyorum. Genellikle beklenenden çok daha fazla gerçekçidirler. Bir büyük zaafı var. Doğruların çoğu görünmez mürekkeple yazılmıştırlar. Şunu söylemek istiyorum. Doğruyu görebilmek için önceden bilmek şarttır. Ve Harp Tarihi Başkanlığı tarafından yazılı ve basılı Kurtuluş Savaşı tarihinde 1. İnönü Zaferi yoktur. Yerine bir çoban öyküsü var. Öyküdür ve doğrudur. Yazanlar muhtemelen emekli albaydırlar. Ve zaman zaman tarih profesörlerinden daha dürüsttürler. Peki neler ekleyebiliyoruz? Bu da çok önemli bir sorudur. Böyle bir soruyu formüle etmekle birlikte cevap vermek istediğimi de not etmek istiyorum. İki nokta ile yetiniyorum. 1. Nutuğun yazılıp okumasının, İstiklal Mahkemelerinin 1925-26 mesaisinin arkasına bırakılması, bu mahkemelerin çalıştırılmasının insani planda çok haksız ve tarih açısından çok zorunlu görüyorum. İsabetli olmuştur. Aksini söyleyebilecekler ya artık yokturlar ya da susmaya mahkumdurlar. Bir teşekkürüm var. Tayyip Erdoğan kendisini kabul ettiremedi. Reddiye yaygındır. Ancak ben Mustafa Kemal adını daha çok seviyordum. Bizi çocukluğumuza çevirdi. Atatürk adını da yeniden seviyoruz. Bu şekilde ilk ve son teşekkürümü de yazıyorum. İkinci nokta Atatürk'ün beğenmeyenleri tarafından da sevilmesi üzerindedir. Ve Cumhuriyet'te hep untouchable sayılmıştır. Bu sözcük hem kutsal ve hem de dokunulamaz anlamındadır. Eğer bugün hala Esat Paşa'nın anılarını okuyamıyorsak, Paşa'nın ailesinin yayımlamasına izin vermemesi nedeniyledir. Esat bir kahramandı. Kardeşi Vehbi Paşa da Çanakkale Savaşları'nda umum komutandır. Mustafa Kemal Paşa'nın önüne yazılmak istememektedir. Güzel ve böyle insanların az olmadıklarını biliyoruz. Kayıt düşüyorum. İlaveten Rıza Nur'dan söz edebilirim. Türkiye Cumhuriyeti adının mucididir ve öte yandan Mustafa Kemal'in acımasız bir muhalifi olarak biliyoruz. Güzel, ancak başka bir yerde Nur'un benzer ölçüsüz sözleri eşine ve hatta kendine de yöneltmiş olduğunu ve bunların çıkarılması halinde Nur'un da Kemalist kabul edilebileceğini not etmiş ve ileri sürmüştüm. İki gerekçemiz var. Birisi, kuruluşta büyük hizmetleri mevcuttur ve ikincisi, Kemalizm bir hareket, bir ekol adıdır ve Kemal eponimdir. Kemalistler çokturlar. Doktor anılarını yayınlama tarihi olarak belleğim beni yanıltmıyorsa, bu dünyadan ayrılışından çok sonralarını ve 60'lı yılları seçmişti. Ve bunun gerçekleşmesi için de çok ciddi önlemler almıştı, malumlarınızdır. Seçtiği yıllarda Cumhuriyet'in emin ve halk ellerinde olacağına güvenmektedir. Kendisinden daha çok Cumhuriyet'i düşünüyor ve ihtimam göstermektedir. Çok hoş, eşsiz nitelenmiştir. Bir hareket olarak görülmemiş ve bir kişiye bağlanmıştır. Tekrarlanamaz ve mucize olarak tarif edilmiştir. Dolayısıyla korunma içgüdüsünden yoksun, ayrıca zayıf bırakılmıştır. Buna hep karşı durmak istedim ve etkisiz kaldığım aşikardır. Belki de şöyle söyleyebiliriz. A. Kurucular kuruluştan emindiler. B. Kolay kurulduğunu kimseler bilemediler. Bu yokluk teoremi bütün taşları oynatmak zorundadır. Hamidizm ile Kemalizm yakınlığı. Bu paradigmanın beni ilk çarptığı gün ve günleri unutmuyorum. Çarpmak fiili yerindedir, ancak itmek de olabilir. Beni yazı masasından günlerce itmişti, kaçıyordum. Sanki bir günahtan uzaklaşmak istiyordum. Geliyordum, yazmak için oturmuyordum. Yazmak günah işlemektir, bu düşüncedeydim. Kemalizm ve Marksizm'den sapma ihtimal ve tehlikesi bir kuşak var ki bu kuşak için kabustur. İtiraf ediyorum ve bu tür kabusları yaşamış olduğum için pek mutluyum. Aydınız ve hem mücadele etmek istiyoruz ve hem de aydın olarak sürmek istiyoruz. Aydın olmanın çok riskli olduğu bir dönemimiz var. Neden oldu, nasıl çarptı bunu söyleyebilecek durumda değilim. Çünkü bilmiyorum. Ancak bilince çıkmamış olsa da büyük deviationlar varsayabiliriz. Normal dışı ve beklenenlere uymayan olgulara sapma diyoruz. Madde şudur. 31 Mart önce gerici bir isyan ve sonra müthiş bir iç savaş olmuştu. Despot sultanı normalen halletmediler ve Ayas Stefanos'ta yasalarda yeri olmayan bir meclisi milli toplayıp Yıldız Sarayı'na şöhretlerden meydana gelen bir heyet göndererek tahttan uzaklaştırdılar. Kayıtlarda şunlar bulunuyor. İttihat ve Terakki ile arada büyük bir husumet kabul ediliyordu. Büyük şair Ermenilerin başarısız bir suikast teşebbüsünü hedefin kaçırılması nedeniyle büyük üzüntü ile yazıyordu. Ancak büyük sadrazam Talat Paşa cenazesinde hüngür hüngür ağlıyordu. Beni çok düşündürdükleri mutlaktır. Bizde çok büyük değeri olmakla birlikte bir iki kusuru olanlar için söylenir. İncir ağacına asıp altında ağlamak gerek. Ve işte böyle yaptılar. Fark etmiştim, muhtemelen bilinç altında sıkıştırıyordum. Bu adla aforizmalar bir kitabım mevcut. İçindekiler tarihsizdirler. Doğal, 1980'li yıllara ait olanlarını görüyoruz ve biri işte şudur. Kapitalizme aşırı övgülerle dolu Komünist Manifesto benim için artık bir tarihsel belgedir. Ve ayrıca kapitalizmin tasarımı ve teorisi özellikle sol olanı artık pratikle çelişmektedir. Bugünün pratiğine tekeliyet tasarımı ile bakmayı öneriyorum. Şimdi daha açık ifade edebiliyorum. Komünist Manifesto belgesinin dünyanın emekçilerini heyecanlandırmasını anlıyorum. Yalnız aydınların önemsemelerini anlamıyorum. Ben başından itibaren kapitalizme aşırı övgüler düzmüş Fransız Bastiat'ına benzetiyorum. Bu tekeliyet görüşüm hiç değişmedi. Manifestodan söz eden yazım herhalde yoktur. Şimdi görüşümü teyit ediyorum. Profesör Fouret, Fransız Komünist Partisi'nin önde gelen düşünürlerinden birisiydi ve sonra dönek oldu. Okuyorum ve bu türü de incelemek usulümdür. Döndükten sonra yazdıkları arasında şunu da bulabiliyoruz. Il offre de quoi, plaire aux esprits savants comme aux esprits simples, selon quoi le capital ou le manifeste. Marx için hem bilgin kafalara savant, ki ben burada bilgili demeyi seçiyorum, hem de basit kafalara hitap etmesini biliyor demektedir. Ve savan olanlara kapital, basit, henüz kültive olmamışlara da Komünist Manifesto var, böyle tamamlıyor. Güzel bir formülasyon, benim düşüncelerime yakındır, tekrarlıyorum. Marx'ın Engels ile birlikte yazdıkları Komünist Manifesto'nun yayınlanmasından birkaç ay sonra, aynı yılda 1848, 48 ihtilalleri başladı ki Renan bunlar için Le Printemps des Peuples tabirini kullanmıştı. Halkların baharı ve böylece ileri açılan halk hareketlerine bahar denmeye başlamış oluyordu. Büyük bir başlangıçtı. Fırtınalar esiyor, tüm tepeleri ya siliyor ya da aşıyordu. Ancak belki de Avrupa'da devrimler çağının sonudur. Tabii komün ve komün artlar da var. Ancak Paris komününün dersi çok büyük. Yalnız aladı dardır. Kalan adıdır. 48'liler Quarante Huitard bunlar arasındadır. 68'liler ise bir miras ve bir devrimdir. Komünist manifestoyu yazdılar ancak Marx hemen gelen devrimden uzak durdu. Daha sonra pek eleştirdi ve pek de devrim saymadığını biliyoruz. Marx'ın devrimleri erken bulduğunu söyleyebiliyoruz. Burada görebileceğim şudur. Marx devrim dinamiğinde en büyük rolü çelişkiye, contradiction veriyor ki normaldir. Sanki herhangi bir gelişme veya hareket çelişki doğuruyor veya içeriyordu. İleriye kapı açmaktadır ve burada son derece isabetlidir. Burada, we are all Marxists, biz hepimiz Marxistiz. Peki eksiklik nerede? Bu soruya cevabı verebiliyoruz. Marx'la çelişkinin büyümesine burada belki de olgunlaşma sözcüğü daha uygundur. Bir eğilim görüyoruz ve bu benden pek uzaktır. Marx kapitalistlerin, istenirse kapitalizm diyebiliriz, politik oldukları gerçeğini ihmal etmektedir. Bu nedenle hep beklemekten yanadır. Hoşlen'in bu anlamda Marxist değildir ve bana gelince On the Question of the Maturity, I'm not a Marxist, bunu yazabiliyorum. Tocqueville 1848 baharını hem devrim girişimi ve hem de sosyalist görmektedir ki ben de burada duruyorum. İlaveten geçerken not ediyorum. Tocqueville kapitalizmin çabuklukla dine dönme halini de açıklıyor. Marx'ta yoktur, ben de hep bunu ileri sürüyorum. Şunu da kaydedelim. Komünist manifestonun bir imanlı okuyucusu kapitalist düzenlerde dine dönüş olgusunu hem anlayamaz ve hem de anlatamaz. Göremez ki böyle bir açıklığa ulaşmış oluyoruz. Din yönetim içindir. Musa Mısır'dan çıktığı an yönetmekle yükümlü bir halkı olunca derhal bir din buldu. Yönetimi pek çok kolaylaştıran bir icattır. Diğer taraftan hadis kitaplarını incelediğimiz zaman bir yönetim sorunu tespit edilir edilmez bir ayet düştüğünü görüyoruz. Burada bir şaşmazlıkla karşı karşıya geliyoruz ve melekler hiçbir halde gecikmiyorlar. Demek ki tekrarlıyorum, dinler yönetim içindedirler ve cumhuriyetler kapitalizme ulaşınca devrimler, irreligiosity coşkusu çabuk sönüyor ya da söndürülüyor. Dine dönüş yerini almaktadır. Tocqueville burada çok açık ve öndedir. Güzel, Marx'ın Tocqueville'i bildiği ve okuduğunu da biliyoruz ve ben Tocqueville'in sosyalist olmadığını ekliyorum. Tocqueville'in L'Ancien Régime et la Révolution kitabı pek değerlidir. Fransız devrimine yeni bir bakış getiriyor. Kitabın 1967 edisyonuna çok yararlı ve uzun bir giriş eklenmiş. Burada öğreniyoruz. Edebiyat tarihçisi Gustave Lanson 1912 yılında L'Ancien Régime eserini değerlendirirken şunları da kaydediyor. Tocqueville plus philosophe et restant strictement historien, se contente d'établir la conduite de développement de nos institutions et de nos mœurs. La révolution s'est faite en 1789 parce qu'elle était déjà demi-faite et que, depuis des siècles, tout tendait l'égalité à la centralisation. Le dernier entrave des droits feudaux est la royauté absolue par où elle conquérante parce qu'elle était le dernier. Güzel. Devrim 1789 yılında gerçekleşti. Çünkü El Eta Deja Atemi Feit zaten yarı yarıya yapılmıştı. Bunu ileri sürüyor. Buradayız. Açıklık da var. Önceki dönemlerde L'Etat se moi diyen 14. yüzyılda en çok bütün güçler daha çok eşitlik ve daha çok santralizasyon yolunda işliyordu. Ve Fransız devriminin yönü de budur. Tocqueville'in gördüğü devamlılık olmuştur. Çok şaşırtıcıdır. Aydınlanmacı aydınların bir kısmı despot kralların bakanları oldular ve aydınlanmacı aydınların pek çoğu despot kralları desteklediler. Le despotisme éclair deyişi de buradan geliyor. Bu anlatım olmadan anlaşılması pek zordur. Standart bir anlatım olarak özetlemiş oluyorum. Tabiatıyla Abdülhamit dönemini analiz etmek durumunda değilim. Bütün modern okulların Hamit döneminde açıldığını ve çoğunun binalarının inşa edildiğini söylemekle yetiniyorum. Bunlar arasında tıp fakültesi olarak yapılan ve benim Haydarpaşa Lisesi iken yatılı halde okuduğum muhteşem yapı da var. Öğrenci iken Hamit'in inşaatı bizzat kontrol ettiği ve pencereler için hep daha yüksek, daha yüksek dediği rivayetini duyardık. Pencereler çok yüksekti. Oturur İstanbul'da güneşin batışını izlerdim. Çok güzeldir ve galiba ben güneşin batışını daha çok seviyorum. Çocuktum. Şunları not edebiliyorum. Doktor İshak Sükuti İttihat ve Terakki'nin ilk kurucularından birisiydi ve belgelidir. Bir yerde Roma sefaretinde vazife kabul eden İshak Sükuti Bey deniyor. Muhalefeti ve devrimci işini bırakıp devlet hizmetine girdiğini görüyoruz. Ahmet Bedevi Kur'an'ın bu belgelere dayanan çalışmasında bir yerde ara başlık Ahmet Celaleddin Paşa ile yapılan müzakereler idi. Ve müzakereler çok zaman yazılı sonuçlandılar. Bir anlaşma var, buna göre bütün firariler affolunacak ve memlekete dönmek isteyenlere 150 frank talebe tahsisatı verilecekti denmektedir. Burada adı geçen Ahmet Celaleddin Paşa için Hamit'in serhafiyesi diyebiliriz. Avrupa'da dolaşmakta, tanınmış muhalifler ile buluşmakta, müzakereler yapmakta, anlaşmalara uygun olarak Avrupa'da ve veya İstanbul'da mühim görevlere atamaları yapılmaktadır. Jön Türk Hareketi'nin finansmanı önemli ölçüde bu şekilde karşılanıyor. Bir muhalif aydın öne çıkıyor, bir yüksek görev kabul ediyor, maaşı ile muhalefete katılanları besliyor. Bunu biliyoruz. Sultan Hamid'i çok rahatsız edecek bir dergi çıkarıyorlar. Celaleddin Paşa'ya satıyorlar. Satmak için çıkarılanlar var. Ali Kemal Misli muhalif aydınları izleyip Celaleddin Paşa'ya verdikleri jurnaller ile geçimini sağlayanlar da çoktur ve hepsi kayıtlıdır. Hiç küçümsemedim. Bir devrim yolu da diyebiliriz. Fransız aydınlanmacı aydınlara özü itibariyle benzemektedir. Hiç kuşku yok bir despot idi. Benim bilgime göre sadece Doğan Avcıoğlu ve Yalçın Küçük modern ve yenilikçi olduğunu yazdılar. Ve aynı zamanda olağanüstü vesveseli ve tabii pek korkaktı. Korkaklığı daha sonradır. Mustafa Kemal'in yetişme döneminde modern, Avrupa'yı bir prens, sultan demek istiyorum. Olduğundan kuşku duymuyorum. Model bir imparatordur. Buraya gelmiş oluyorum. Marx ve Engels'e ait German Ideology çalışmasından şunu aktarabiliyorum. The ideas of the ruling class are in every epoch the ruling ideas, i.e. the class, which is the ruling material force of society, is at the same time its ruling intellectual force. Kısaca yöneten sınıfların ideolojisinin yöneten düşünceler olduğu ileri sürülüyor ve buradan maddi gücü yönetenlerin entelektüel gücü de yönettikleri sonucuna ulaşıyoruz. Materyalizmin en doğrudan ve kısa tarifidir. Bunu anlatmayı deniyorum. Ziya Gökalp'e bağladığımız Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak üçlüsü hem Hamit ve hem de erken Cumhuriyet'i anlatmaktadır. Cumhuriyet'in büyük ve önemli yeniliği laisizm oldu. Yalnız bunun çıkışı da sonradır. Aydınlanmacı despotizm döneminde ise bir muhalefet ile karşılaşılmamıştı. Muhalefet demokratizasyon ile ortaya çıktı ve bir sermaye çıkışıdır. Kapitalizm dine dönüş ihtiyacındadır. Geç Osmanlı döneminde hanedan, şehzade ve sultanlar ile elitler erken cumhuriyetten çok daha layıktılar. Ayrıca hanedan sürülmelerine rağmen Atatürk'e ve cumhuriyete hep sevgi doluydular. Yönetimi daha yetenekli olanlara devreden bir hava takındılar. İkna edicidir. Lenin ve Rosa, iki Marksist düzeltici. Bir cenaze törenindeydik, bekliyorduk. Uzun zamandır İstanbul'a gelmemiştim. Arif Damar da geldi, şimdi göçük. Çok severdim, tanımakta güçlük çekeceğini tahmin ediyordum. Öyle oldu, sonra birden tanıdı. Bir tür heyecandı, bir masanın üzerine çıktı, bir nutuk attı. Müştak Erenus'u unuttuk, cenazesini bekliyoruz. Arif büyük şairimiz 51 tevkifatı ile yatmıştı. Komünistleri biliyor, ruhlarını seziyor, hep sapmadan korkarlar. Hep sapmadan korkarlar, Marksizmin dışına düşmemek için ağızlarını açmazlar. Yalçın, tek o var, hep dışına çıkar ve hiç sapmaz. Bunları söyledi. Kabul etmek gerek, hem Marksist söylemi çelişkilerle süslü severiz ve hem de şairane Arif'e yakışmaktadır. Ayrıca bize soru açmaktadır. Aforizmalar ve meraklar. En çok kendi aklımın çalışma sistemini merak ediyorum. İçime döndüm, kendimi konuşturmayı deniyorum. Akılcılık kapitalizmin düşmanıdır. Tekeliyet aklın düşmanıdır ve dinselliğin motorudur. Kafka metamorfozu yazmakta geç kalmıştır. Tekeller geliyorlar ve gelirken çok korktular. Şimdi daha çok korkuyorlar ve şimdi yaşadıklarımız sadece korkutmuş olacaklarımızın kefaretidir. Marx ve tabii Engels'in modeli endojendir ve mükemmeldir. Yalnız egzojen hiçbir değişkeni yoktur. Bu gerçekçilikten uzaklaşması ve işler bir sistem olamaması anlamındadır. Pek güzel. Ancak açmak gerekiyordu ve daha sonra Keynes'in de yaptığı gibi klasik iktisat modelini açmak olmuştur. Açarlar. Adı uygundur. Chateau Della. Lenin'in 1901 tarihli çalışmasıdır. What is to be done olarak biliyoruz ve biz ne yapmalı diyoruz. Sözü şudur. We have said that there could not have been social democratic consciousness among the workers. It would have to be brought from without. Şu anlama geliyor. Modele göre işçi olmak önemlidir ve fabrika işçisi olmak ise çözümü vermektedir. Çünkü sistem kendi içinde sosyalist üretmektedir, fabrika çalışmaktadır, emekçiler sosyalizme dönüyorlar. Lenin hayal diyor ve bilinç from without dışarıdan getirilmek zorundadır. Burada spontaneity reddediliyor. A revolutionary youth armed with social democratic theory and straining towards the workers. İki aşamalı bir açılımı var. Bir, önce devrimci gençlik sosyalist teoriyle donatılacak ve iki, sonra işçilere yönelecek. Buna sistemin açılması diyoruz. Ve bugün söylemek kolay, o gün düşünmek dahi zordur. Rosa Luxemburg, The Accumulation of Capital, 1913, çok daha açık ve doğrudan bir görüş ifade ediyor. Önce Marx'ı açıklıyor. Admittedly, Marx dealt in detail with the process of appropriating non-capitalist means of production as well as with the transformation of the peasants into a capitalist proletariat. Güzel, Marx hem kapitalizmin kapitalist olmayan üretim alanlarını kendine geçirmesini mal etmesini ve hem de köylülerin proleter oluşlarını ihmal etmedi ve bunları gayet ikna edici bir şekilde yazmıştır. Fakat Marx bunu yaparken sadece genesis bir doğuşu düşünüyordu. For Marx, these processes are incidental, illustrating merely the genesis of capital, its first appearance in the world. Ve kapital istenirse kapitalizm de denebilir. Bir kez doğuyor ve bundan sonrası pek kolaydır. Marx üstelik İngiliz proletaryasının doğuşunu ele almıştı. Ancak Rosa, that all this is treated solely with a view to so-called primitive accumulation, itiraz ediyor. Marx bütün bunları primitive accumulation, ilkel akümülasyon olarak hep yapıyor. Adı üzerinde bir kez yapılır sonra tulumba hep işlemektedir. Marx bir ilkel akümülasyondan sonra sistemi kapatmaktadır. Rosa açmak zorundadır. Bir parantez açıyorum. Böylece Marx'ın kapitalizme olağanüstü güveninin dayanaklarına ulaşmış oluyoruz. Benim bundan çok uzak durduğumu pek çok kez ifade etmiş bulunuyorum. Kapalı ve mükemmel bir model kurulmuştur ve işlemeyeceğini seziyordum. Lenin ve Rosa bu kapalı modeli en güçlü ve aynı anlama gelmek üzere en zayıf yerlerinden kırdılar ve aştılar. Rosa, it is an illusion to hope that capitalism will ever be content with the means of production which it can acquire by way of commodity exchange. Bu kapalı modelin işleyebileceği düşüncesine bir illüzyon demektedir. Meta üretip meta mübadele etmekle kapitalizm kendi kendisini sürdüremez, sömürgelere muhtaçtır. Her iki kapı açılınca açılan kapılardan mücadeleciler giriyorlar. İçeride sınıf mücadelesi ve dışarıda emperyalizm ile anti-emperyalizm böylece kapitalizme giydirilmiş olmaktadır. Modelin düzeltildiğini de söyleyebiliriz. Düzeltme demek ki 20. yüzyılın başlarındadır. Peki, kapıları kırdılar. Güzel anlayabiliyoruz. Nasıl Marksist kaldılar? Mühim bir sorudur. Ve cevabını teoride değil pratikte arıyoruz ve tabii buluyoruz. Hem güven ve hem de kalmak pratiktir. Tekrarlamış oluyorum. Weidermeyer'e 5 Mart 1852 tarihli mektuba bakabiliyoruz. As to myself, no credit is due to me for discovering the existence of classes in modern society or the struggle between them. Marx sınıfları ve aralarındaki mücadelenin kaçınılmazlığını ben bulmadım demektedir. Buldukları ise şunlardır. 1. That the existence of classes is merely linked to particular historical phases in the development of production. 2. That class struggle necessarily leads to the dictatorship of the proletariat. 3. That this dictatorship itself only constitutes the transition of the abolition of all classes and a classless society. Hep biliyoruz, A sınıfsal tarihseldirler, B savaşırlar ve proletarya diktatoryası kaçınılmazdır ve C buradan sınıfsız topluma ulaşılmaktadır. Başka bir söyleyişle Marksist sınıfsız toplumu hedef alan ve bunun için mücadele eden adamdır. Rosa ve Lenin birbirlerini pek de beğenmiyorlardı. Sınıfsız toplum için savaştılar ve hep Marksist kaldılar. Dördüncü ayrımın sonu. Sayfa 53.